Başka, Kahraman Tazeoğlu, 6. ayrım. Her çoğul kavgada yerini buldu yaralı geçmişimiz. Unutma, özürlü hafızalarımız içimize aşk oldu, dışımıza kin. Bizi küskünler bağladı, aşk ayırdı. Bazen unutmamak yaralar insanı. Unutma özürlü hafızalarımızın bize uzaktan nanik yaptığı zamanlar vardır. İnsan olmanın en ağır cezasıdır bu. Ne çare ki başımıza türlü sıkıntılar açsa da o hafıza, bir türlü unutmak eylemini gerçekleştiremez. Unuttuğunuz tek şey unutmaktır. Unutmaya kıyamadıklarımızdan bahsetmiyorum. İstenmeyen telefon numaralarının, geçilen durak isimlerinin ve gereksiz detayların beyninizde yarattığı saçma kalabalık içinde kaybolursunuz. Sadece bunlar mıdır unutulmayanlar? Öyle bir hafızadır ki o hafıza, ne zaman sevdiğinizle mutlu olmaya başlarsınız, işte o anda hemen devreye girmeye başlar. Sevdiğinizin geçmişi, eski sevgilileri, hataları, kusurları vesaire hepsi hücum eder zihninize. Ve siz en mutlu anlarınızda bu tazikin etkisiyle saçma sebeplerden kavgalar çıkarırsınız. Arı kovanına çomak sokmaya başlarsınız. Kendinize engel olmayı bir türlü başaramazsınız. Sonra bir küslük evresi yaşanır. O evre sakin geçer. Size düşünmek için zaman verir. Küçük nazlaşmaların sonrasında sizi tekrar bir araya getiren cümle, "Aşkım, seni sevdiğim için bu kadar didikledim geçmişi, affet"dir. Affedilir. Yeniden başlanır, bir küskünlük daha işte yeniden sizi bağlamıştır. Peki aşk neden ayırır? Aşk yeniden tedavüle konulduğunda unutma özürlü hafızanızı da tekrar tetiklemeye başlar. Seviyorsunuz ya, aşıksınız ya ve sonra tekrar başlar unutma özürlü hafızanızın size armağan ettiği sorularla sevdiğinize saldırmak. Sonra yine aynı sahneler, aynı konuşmalar ama her defasında biraz daha eksilerek ve aşka azalarak. Bu yüzden her çoğul kavgada yerini buldu yaralı geçmişimiz. Unutma, özürlü hafızalarımız içimize aşk oldu, dışımıza kin. Bizi küskünlükler bağladı, aşk ayırdı. Kaçışlarım sana meylimdendir, sessizliğine sığınışım, kabullenişimdir her şeyi. Sakın neden diye sorma. Verdiğim her cevap mayındır pişmanlığıma ve bu bir iç dökümdür çağıl çağıl. Bil ama bilme. Kimliğimi soruyor birileri, çıkarıp resmini gösteriyorum. Uzun zamandır aynadan kendime bakarken aşık olduğum insanın yüzünü görür gibi oluyorum. Dün tanımadığım bir kalabalığın arasından geçerken, o kısacık anda kulak misafiri olduğum sohbetlerin içinde, o hiç tanımadığım birilerinden tesadüfen sevgilimin adını duyduğumda hızlıca kafamı çevirip onlara baktım. Gözlerim o ismin sahibini aradı uzun uzun. Parkta oynayan çocukları izlerken, o çocuklardan birinin adının sevdiğim kişinin adı olduğunu öğreniverdim. Artık o çocuğa daha başka bakmaya, onu yüreğimde diğerlerinden ayrı bir yere koymaya başladım. Hiç tarzınız olmayan bir müzik türüyle isim yapmış bir sanatçı, sevdiceğinizin adaşıysa, sırf bu benzerlik için bile o sanatçının kim olduğuna bakarsınız. Bazen onun ismini taşıyan bir tekne geçer denizden. Tekrar tekrar okursunuz o ismi, gözden kaybolana kadar. Bazen o ismi taşıyan bir apartmanın önünden geçersiniz ve uzun uzun incelersiniz. Bir gülümseme yayılır yüzünüze. İzlediğiniz bir filmde sevgilinize çok benzeyen birini gördüğünüzde kötü rolde olsa da sempati duyarsınız. Onu beklediğiniz kafede, yan masada sevdiğinize benzeyen biri varsa ister istemez 2 dakikada bir o tarafa kayar bakışlarınız. İşte tam da bunları yaşıyorum bugünlerde. Ben artık o olmuşum. Kendimi nerede unuttuğumu bilmiyorum ya da nerede dondurduğumu. Hayatımı başka birinin onun hayatıymış gibi yaşıyorum. Kendimde hatırlamaya değecek bir şey bulamadığımdan değil, aradığımı onda buluşumdan bu kayboluş. Ben görünmüyorum bugünlerde. Ben olmamaya başlayalı beli unutmuşum beni. Ve hiç özlemiyorum. Öyle bir hale geldim ki bir tek onun ismi yazmıyor kimliğimde. Onun hayatını mı oynuyorum acaba bilmeden? Ve bu bilmeden oynadığım hayatın başrolündeyken bir gün dekora, sonra seyirciye mi dönüşeceğim? Beklentilerimle yaşadıklarım çarpıştığında galip gelen hep onun hayatını yaşamak oluyor. Kendi içimde ölürsem yaşamak olur biliyorum ama ben yine de onun içinde yaşamayı tercih ederek ölümü seçiyorum. Ve hiç pişman değilim. Evet sevdiceğim, kendimi kendimsiz bırakarak sana ispat etmeye çalışıyorum. Ve kimliğimi sorduklarında çıkarıp resmini gösteriyorum. Ona bakmak bitirdiğini sandığın bir romanın sadece ön sözünü okuduğunu fark etmek ve buna şaşırmak kadar betimsizdir. Hayatı başkalarının hatasıymış gibi yaşamak. Sokrates, sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez der. Çok da haklı bence. Alfonso Lingis ise, yaşanmamış bir hayat sorgulanmaya değmez diyor. O da haklı. Hayatı nasıl sorguladığımız ve nasıl yaşadığımız önemli olduğu kadar, algıdaki yanılgı ve yanlış yaşamalara akan bir ömürde o derece sorgulanısı bir durumdur. İnsanoğlu kendinden çok etrafını suçlamaya meyillidir. Kendi yaşadığı hayattan bile başkalarını sorumlu tutanlar vardır. Ben onlara, hayatı başkalarının hatasıymış gibi yaşayan insanlar diyorum. Onlar yaşadıklarından başkalarını sorumlu tutmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş insanlardır. Bunu yaparken çok da rahattırlar ve rahat yaşarlar. Çünkü onlara göre içine düştükleri durum başkalarının hatalarıdır. Kendi yanlışlıklarına uydurdukları yegane kılıftır bu. Sürekli karşı tarafı sorgularlar, kendi taraflarını değil. Oysa ki önce hayatı, sonra kendilerini sorgulasalar doğruyu bulacaklar. Ama onlar kolayı seçmiştir. Beni sevmediğim bir dünyaya annem ve babam getirdi. Bu hayatı ben seçmedim. İnsanlar hiçbir şeyden anlamıyor. Ben anlatıyorum ama beni anlayacak insan yok. Bu durumda olmam başkalarının suçu gibi yaklaşımlarla insana rağmen insanlar içinde yaşamaya devam ederler. Sorunlu ve bu sorunlardan sorumlu kişiler hep kendi dışındaki kişiler olduğundan onlar çok rahattırlar. Ve hayatı başkalarının hatasıymış gibi yaşamaktan asla vazgeçmezler. İçimizdeki kendi nehrimizde başıboş bir tahta parçası nasıl olur ki insan? Hayatı insandan daha büyük yapan bu yanılgıdır işte. Oysa insan hayatın bir parçasıdır ama asla ondan daha küçük değildir. Kafka'ya göre ancak ölümü kabul etmekle başlayacak anlama sürecidir bu süreç. Her anlaşılan yeni bir tecrübe olsa da, hayat anlaşılmaya başladığı andan itibaren her cevaba yeni sorular üretmeye devam edecektir. Sonsuzluğun sonsuzluğudur bu. Belki de hayatın anlamını aramakla yitiriyoruz, kim bilir? Belki varlığını ancak kaybettiğinizde fark edeceğiniz bir anlamdır bu. Belki de hayat anlamını aramak için değil, salt yaşamak için vardır. Yani hayatın bir anlamı yok ve biz bunu kabullenemediğimiz için elimizden geldiğince çarpıtmaya çalışıyoruz bu gerçeği. Kim bilir? Hayatın anlamı içinde saklı. Hayatın anlamıyla hayatın anlarını birbirine karıştırmadan, hayata doğru attığınız her adım sizi kendinizden uzaklaştırmamalıdır. Hayatın keşmekeşine uzanırken kendi dinginliğinizi kaybetmemelisiniz. O dinginliktir sizi en girift sorunlara karşı sakince mücadele ettirecek olan. Yaşanmamış bir hayatı sorgulamakla, sorgulanmamış bir hayatı yaşamak arasında pek de büyük farklar yoktur aslında. Hintli düşünür Osho'nun dediği gibi, hayatın anlamı keşfedilecek bir şey değildir, yaratılacak bir şeydir. İşte bu yüzden hayatı başkasının hatasıymış gibi yaşayanlar iki kere yanılırlar. Bir özgürlüğe mal olmuş hayat, hayat değildir. Bir hayata mal olmuş özgürlük de özgürlük değildir. En kolay olanıdır gitmek. Gitmek hiçbir şeyi bitirmez. Aksine durur da yaşar gibi her şey. Gidene değil, kalana yoldaş anıları vardır. Ayrıntıları vardır aşkın en gerisinde. Gittiğimi çok sonra anlayacaksın. Şimdi uğurluyorsan, sende kalan yanlarıma güvendiğin içindir. Sevmek dokunmakla beslenir. Dokunmakla sıkmayı birbirinden ayıramayan bünyelerin çok eşliliğe giden yolu benimsemeleri normal bir sonuç artık. Hatta neredeyse bir kişiye bağlanmayı diğerlerine ihanet sanıyorlar. Dokunmayı bilmeyen sevmeyi de bilemez. Her yerim kanıyor ama bir tek yüreğim acıyor. Terk etmek neyin öcüdür? Terk edeninize kızamıyorsanız hala aşıksınız siz. Terk edeniniz geri dönemiyorsa hala aşıktır size. İki tarafı da yaralayan bir savaştır bu. Kazananı özgürlüğü kazanıp sizi kaybetmiştir. Kaybedeni karşı tarafı kaybedip kendini kazanmıştır. Yaralayan ve hırpalayan bir süreçtir bu. Her yeriniz kan içinde kalır. Ama en çok yüreğiniz acır. Terk etmek neyin öcüdür? Terke düşürülen siz düşünmeye başlamaz mısınız acaba? Beni bu kadar kolay terk edebilmişse zaten hiç bende olmamıştır diye. Sonra Fransız düşünür André Gide'ın sözü gelir aklınıza. Olmadığın insan olarak sevilmektense olduğun insan olarak nefret edilmek daha iyidir. Sarılırsınız bu sözün gücüne. Sözler en güçlü dayanaklardır bazen. En kuvvetli yıkımlar da oluverir çoğu kez. İki kişilik bir ordudan tek kişilik bir acuze durumuna düşmek yaralar, kanatır, parçalar ama bir tek yüreğiniz acır. Terk etmek neyin öcüdür? Terk suç gibi işlenmiştir. Terk edilmenin ceketini bir türlü oturtamazsınız üstünüze. Nereden düzeltirseniz başka bir taraftan pot verir. Bir yara gibi gülümsersiniz size teselli bulmaya çalışan arkadaşlarınıza. Zamanın şefkatli kollarına bırakırsınız kendinizi. Uysal bir başkaldırı gibi kalır içinizde terk edilmek. Ehlileştirilmiş hırslarınızla gün sayarsınız. Tek başınalıktan daha fazlasıdır yaşadığınız. Bir yığın diken ve kıymığın içinden sürünerek geçmişsinizdir. Yaralar, bereler, sıyrıklar, kesikler ve oluk oluk akan kanınız vardır elinizde. Hepsi geçer, sarılır, iyileşir. Kanayan her yerinizden geriye bir tek o bitmeyen yürek acısı kalır. Bir de terk edenin gözünüzdeki erdemsizliği. Terk etmek neyin öcüdür? Onursuzca tek taraflı yaşanan bir aşkın terk edenden aldığı bir öçtür terk etmek. Yalnızlığın geçicisi öğretici, kalıcısı tüketicidir. Son kez görmeye ödeyeceğiniz bedele sınır koyamazken, yeni bir başlangıcı ister ama düşünü bile kuramazsınız. Karşınızdaki sizsizliği seçmiştir. Size karşılığında onsuzluğu bıraktığını hesap etmeden. Terk ediliyorsunuzdur ve yapabileceğiniz tek şey hiçbir şeydir. Yarım kalan hikayeler üvey evlat gibidir. Genç kız son anda yetişti son vapura. Belki de yetişebildiği en son vapur olacaktı bu. Herkesten uzak bir güverte yalnızlığıyla baş başa kaldı. Akşamdı ve hüzün kol geziyordu İstanbul'da. Göçebe rüzgarlar dağıttı saçlarını. Vapurun köpürttüğü dalgalarda aradı gidenin yüzünü. Bir yağmur başlasa ağlayacaktı yağmurla karışık. Yüreğinde dolu, tipi, kar, boran. En çok kendine üşüdü o zaman. Kendine sargın kalmalar kalmıştı ona. Kendi elini tutacak, kendine teselli şarkıları söyleyecekti. Kendi koluna girip, kendini yerden kaldırıp, kendi yoluna devam edecekti. Yarım kalan bir hikayenin içinden geliyordu. Evet, çok acı. Bitmişti. Oysa ne demişti bu aşk başlarken? Ben senin ilk değil, son aşkın olmak istiyorum. En katil saatlerdir ayrılığın ilk saatleri. Acı bir kurt gibi ulun içinden uzun uzun. Ve uykundan başlar seni yemeye. Tül bir perdenin arkasından bakarsın insanlara ve her şeye. Şişmiş gözlerin ve dudakların vardır. Yüzüne şamar gibi oturmuş bir ifadeyle birlikte. Ve genç kız aklından şöyle geçirdi. Şimdi benim son diye bitirdiğime kim bilir kimler ilk diye başlayacak. Evet, en çok da bu koyar insana. Sizi terk edenin, daha üstündeki kokunuz gitmeden yeni bir sevdaya sizin kokunuzla başlaması. Ellerinde ellerinizin yumuşaklığı, dudaklarında dudaklarınızın tadıyla başka tenlere, başka kokulara karışması. Artık bir tek mevsiminiz olacak her mevsimde. Upuzun ve görkemli bir sonbahar. Öfkeye yatırılmış ve hiç söylenemeyecek olan sözlerin sonbaharı. O sözler ki bir tümör gibi kalacak içinizde. Susarsınız. Hiç bu kadar uzun küsmemişsinizdir sesinize. İçinizi içinize çekersiniz, susarsınız. Gözden düşen ilk damla öyle ağır ağır süzülmez yanaklarınızdan. Birden boşalıverir ve kuru yanaklarınızdan bir intihar gibi düşer boşluğa. Daha sonrakiler onun bıraktığı izi takip eder ve sadece onlar ıslatır yanaklarınızı. Yar eli değmeden silinirler. Ya kendi elinizin tersiyle ya da çöpe, gözyaşlarınızla birlikte atılacak buruşmuş bir mendille. Son konuşmanızı geçirirsiniz aklınızdan. Telefon kapanana kadar kullanılan sözcüklerden aklınızda en çok olmuyorlu, ikimiz için de daha iyi olacaklı ve bittili olanlar kalır. Bir de kapatırken yanlışlıkla kurulan görüşürüz ifadesi. O an farkına varamazsınız da aptalcadır işte. Kimse kimseyle görüşmeyecektir bir daha. Ölüm olsa, yok olan biri için ağlayacaktır gözler. Peki yok olmadan ölen biri için nasıl ağlanır? Kirpiklerin göze battığı bir gece başlar artık. Hiç bitmeyecek sandığınız. Hani taze yara acımazdı diye sorup duracaksınız kendinize. Beyninizin anılarla dolu olmayan bir odasında kıvrılıp uyumak isteyeceksinizdir. Yoktur öyle bir oda. Sadece odasızlık vardır, ölümle dantellenmiş. Genç kız giden vapurun güvertesinden rıhtıma baktı. Sularda oynayan ışıklar hiçbir anlam ifade etmiyordu artık. Baktığı her ışık sadece karanlıktı. İlk değildi bu terk ediliş. İlk defa şahit olmuyordu korkakça gidişlere. Ama bu seferki başkaydı. Akşamdı ve hüzün kol geziyordu İstanbul'da. Ne acıdır terk edilmenin arkasında yatan tercih edilmemek duygusunun insanı bir akrep gibi sokması. Bir aşağılanmışlık duygusu sarıyor genç kızı. Gidene artık bir yabancıymış gibi bakmak ne de zormuş anlıyordu. Daha önce de gidenleri uğurlamıştı ama bu kez giden çok uzun gitti. Ve genç kız daha önce hiç bu kadar kalmamıştı. Şimdi hangi hıçkırık atabilirdi ki kursağında kalan söylenmemiş sözleri? Bu kez başka gitti giden, kalanı da yanına alarak gitti. Birden nereden duyduğunu hatırlamadığı o sözler geçti aklından. Diyorlar ki, küsme aşka daha kimler gelecek, kimler geçecek. Bilmiyorlar ki en son giden her şeyimi götürdü. Bilmiyorlar ki en son giden daha sonra gelecekleri bile götürdü. Akşamdı işte ve hüzün kol geziyordu İstanbul'da. Yarım kalan bir aşk hikayesindeki üvey çocuktu. Yapılacak tek şey hiçbir şeydi. Ve kendini sessizce karanlık sulara hediye etti. 6. ayrım sonu. Sayfa 63. Devamı 7. ayrımda.